Ayrım 31.
Sayfa 289. Ben çok beğeniyorum. Piyanoya kemanla eşlik ettiği zaman hele bayılıyorum. Aslında büyük bir müzisyen olabilirdim Monsieur Balat. Ben de o kadar eşlik edebilirim size dedi Cezmi. Çok sinirli ve duygulu olduğu zamanlarda Ayşe ile konuşurken senden size geçiyordu. Kreutzer sonatı birlikte çalabilirdik. Aynı adlı hikayeyi okudunuz mu? Ayşe belli belirsiz bir korkuya ve öfkeye kapıldığını anlayarak okumadım dedi. Böyle durumlarda Cezmi hiç roman okumadığını Ayşe'ye hatırlatırdı ama bir şey söylemedi. Bir süre konuşmadan yürüdüler. Peki Hatay davamız hakkında ne düşünüyorsun dedi Cezmi. Hiç. Bir düşüncen olmalı ama. Ayşe bir şey söylemedi. Yanlarından bir otobüs tozu dumana katarak geçti. Ayşe otobüsün penceresinden onlara dikkatle bakan başörtülü bir kadın gördü. Kadının ne gördüğünü ne düşündüğünü merak etti. Çirkin genç kızla elinde tuhaf bir kutu taşıyan yakışıklı bir çocuk diye düşündü. Tatsız düşünce canını sıktı. Yazın ne yapacağını söylemedin hala. Ayşe birden, abim ve annem İsviçre'ye gitmemi istiyorlar dedi. Sen istiyor musun? Bilmiyorum. Cezmi her zamanki alışkanlığıyla sormaya başladı. Abisi ne düşünüyor, annesinin niyeti ne, onu niye yollamak istiyorlar, evin içinde bu konuda ne konuşuluyor, evin içinde başka ne konuşuluyor, Refik abiden haber var mı? Ayşe kısa ve isteksiz cevaplar veriyordu. Bu çocukta hoş karşılayamadığı tek kötü huy, onun Işıkçı ailesinin içinde neler olup bittiğini öğrenmek için gösterdiği meraktı. Her şeyi ayrıntılarıyla biraz nefret, biraz da aşırı merakın gölgelendirdiği, hırslı bir suratla dinliyor, birkaç kere sanki özlediği uzak bir cennet düşlüyormuş gibi iç çekiyor, sonra kendi eleştiri ve düşüncelerini sıralamaya başlıyordu. Bu düşünce ve eleştirileri her zaman iki açıdan yapıyordu. Ya ailenin içinde olup bitenlerin uygar ülkelerdeki ailelere ve uygar insanların davranışlarına benzemeyen yanlarını göz önüne çıkartıyor ya da aile hayatının ve zenginliğin Türkiye'deki çoğunluğun hayatıyla hiç ilgisi olmadığını anlatıyordu. Sonra gene her zamanki gibi Ayşe, rahmetli babasının, abilerinin hatta annesinin bile aslında iyi insanlar olduğunu anlatmaya başlıyordu. Harbiye kışlasına yaklaşıyorlardı. Cezmi, Ayşe'nin sözlerine karşı çıkmanın alışkanlığıyla, ''Ben onların kötü insan olduklarını söylemiyorum.'' dedi. ''Ben yalnızca onların niye öyle olduklarını merak ediyorum. Ben onların uygarlığın ilkelerini daha akılcı ve daha mantıklı bir hayatı niye benimseyemediklerini anlayamıyorum. Trabzon'da bir Hacı İlyas Efendi var. Tüccarlık yapıyor, zengin, dinine düşkün, tefecilik de yapıyor. Ha evet, yani yüksek faizle borç veriyor. Bu adamın inkılaplara karşı olmasını biraz anlıyorum. Ama ya sizin aile? Tabii ben onlar inkılaplara karşılar demiyorum. Yapılan şeyleri sevinçle karşıladıklarını biliyorum. Nasıl düşündüklerini biliyorum. Ama görüyorum ki gene de bütün bu yapılanları biraz da şüpheyle karşılıyorlarmış gibiler. Ya da yeterince heyecanlı değiller. Oysa düşünüyorum ki şehirlerde oturan zenginler, yani Avrupa'yı bilen zenginler, anlatabiliyor muyum? Yani iyi zenginler inkılapları benimsemeli. Ama onlar heyecanlı gözükmüyor. Cahil halk zaten bir şey bilmiyor. O zaman Ayşe, peki kim? Kim inkılapları ileri gösterecek? Hep biz memurlar mı? Hep Trabzon'da herkesin heyecanıyla alay ettiği benim zavallı babam mı? Öğrenci yurdunda müzikten hoşlandığı, elinde bu gülünç kutuyla dolaştığı için alay edilen ben mi? Üstelik artık memurlar da bu kaba saba zenginlere özeniyor, onlar gibi olmak istiyorlar. Peki sen ne düşünüyorsun? Heyecandan kızaran terli yüzünü Ayşe'ye çevirdi. Sen de Trabzonlulara denize girmeyi öğretmemi söyleyerek benimle alay ediyorsun. Oralarda denize girilmediğini söylediğim zaman zenginlerden hoşlanmadığımı sanıyorsun. Ben zenginlerden hoşlanmıyor değilim. Ben zenginlerin kaba, kültürsüz, cahil olmalarına, memleketi, inkılapları, böyle şeyleri düşünmemelerine karşıyım. Ayşe, demek ailemin kaba, kültürsüz ve cahil olduğunu düşünüyorsun dedi ama dediğine inanmıyordu. Hayır, yanlış anlama. Senin ailenden söz etmiyorum. Ben, Ben sizinkiler niye öyle davranıyorlar diyorum. Hem seni Avrupa'ya yollamak istiyorlar hem de mesela siz, sen evet Nişantaş'a kadar birlikte gelmemi istemiyorsun benim. Önüne düşen başını birden yukarı kaldırdı. Çevresine bir şeyler bekleyerek baktı. Harbi yakışlısının önüne gelmişlerdi. Yol burada ikiye ayrılıyordu. Ayşe endişeyle bir kere daha çocuğa baktı. Yüzündeki telaş ve hüznü gördü. Nişantaş'a gelmesine karşı çıkamayacağını anladı. Birlikte sanki her zamanki ayrılış yeri burası değilmiş gibi yürümeye başladılar. Kışlanın ahırından ve yolun ortasındaki teneke helalardan çevreye yayılan sidik ve gübre kokusu ıhlamur kokusuna karışıyordu. Birden çok teşekkür ederim dedi Cezmi. Sonra galiba bunun yanlış bir söz olduğunu anladı. Bana kızmadın ya diye mırıldandı. Ama yüzünde zaferin izi okunuyordu. Ayşe gene içinden sevgi geçtiğini anladı ama bu sefer dikkatle karşılık verdi. Sana ne için kızmamı bekliyorsun? Bütün bu aptal sözlerim için, ailen hakkında söylediklerim için. Ailenin davranışları ne olursa olsun, ailene saygı duyduğumu söylemek isterim. Belki çok zengin oldukları için, sen de onlardan olduğun için, seni iğneliyorum ama sanma ki, diyordu Cezmi. Çünkü benim inandığım şeyler var, değer verdiğim şeyler var. Ama sen beni dinlemiyorsun. Dinliyorum, dedi Ayşe. Gözleriyle caddeyi taramaya başladı. Köşede gazete satan bir tütüncü vardı. Önünde bir araba duruyordu. Ben yazın Trabzon'a gitmeyeceğim diye kekeledi Cezmi. Ben o anlayışsız cahil insanların arasında bunalıyorum. Bir otelde iş buldum. Ben yazın, Ayşe dinliyor musun? Seni sıkıyor muyum? Ben bu yaz senin... Abim o diye düşündü Ayşe, bizim araba. Vişne çürüğü rengindeki yeni araba. Demin nasıl fark etmedim? Bir felakete tanık olup da korkudan, heyecandan donup öyle hiç kıpırdamadan bakanlar gibi arabaya, bir arabadan çıkan o adama, abine bakıyordu. Abim oradaki diye mırıldandı. Hangisi? Elinde gazete olan mı? Aralarında 20 adım ya var ya yoktu. Ayşe bu kadar korkacağını, şaşıracağını sanmıyordu. Bu tarafa saptıklarında korktuğu şeyin saçma, Cezmi'nin de haklı olduğuna inanmaya çalışıyordu. Eli gazeteli olan mı dedi gene Cezmi. Sonra Ayşe'nin yüzünden o olduğunu anladı. Hakkında o kadar hikaye dinlediği, aile hayatını ayrıntılarıyla öğrendiği bu adamı merakla incelemeye koyuldu. Ayşe bu merakla öfkelenerek, ''Hadi git sen, git sen, git git'' dedi. ''Niye? Ben kimseden korkmam, gitmiyorum.'' Onun gibi bir insan kız erkek ilişkilerini artık, Osman da görmüştü onları. Tam arabaya girerken başını kaldırıp şöyle bir çevresine bakmış ve görmüştü. Arabaya binmeye karar veremiyormuş gibi öyle duruyordu. Sonra birkaç saniyede yolun öteki tarafına geçti. Onlara doğru yürümeye başladı. Ayşe korkuyla, belki de daha çok merakla, vali konağının karşısındaki ağabeyine bakarak bekliyordu. Osman geldi. Ayşe'ye birkaç adım kala bir kere Cezmi'ye baktı. Ayşe'ye eve mi gidiyordun dedi. Kız kardeşinin cevabını beklemeden hadi arabaya bin de seni götüreyim diye homurdandı. Ayşe'nin şaşkınlaşan yüzünü görmemiş gibi yaptı. Sonra küçümseyici bir bakışla Cezmi'yi bir daha süzdü. Bu delikanlı da seninle beraber mi? Cezmi yarı öfkeli yarı saygılı ama kesin ve kararlı bir tavırla evet efendim dedi. Kendine çok güveniyormuş gibi ileri doğru bir adım attı ama Osman elini uzatmamıştı. Delikanlı bu yaptığınız dedi Osman. Sonra gözü Cezmi'nin elindeki keman kutusuna takıldı. Can sıkıcı bir şey görmüşmüş gibi yüzünü ekşitti. Her neyse siz de müzikle mi? Adım Cezmi efendim. Hukukta kız kardeşimi buraya kadar getirmişsiniz ama zahmet etmeyin bir daha dedi Osman. Bütün bu yüz kızartıcı sözlerin durumun suçlusuymuş gibi gene yüzünü ekşiterek keman kutusuna baktı. Artık ben götürürüm onu. Sonra vedalaşmalarına izin vermek istermiş gibi birkaç saniye çevresine bakındı. Galiba bir gören olup olmadığını da araştırıyordu. Ayşe dikkatle çocuğun yüzüne baktı. Bakışlarıyla ona işte görüyorsun kabahat sende ben ne yapabilirim ki demeye çalıştı. Cezmi de gururlu ve kibirli bir tavır takınmaya çalışıyordu ama şaşkınlaşmıştı. O da gene bakışlarıyla Ayşe'ye, ben kimseden korkmam, demek abin buymuş. Ona nasıl davrandım, ben kimseden korkmam diyordu. Osman Ayşe'nin kolundan tuttu, hadi gidelim dedi. Sonra rahmetli Cevdet Bey'in o babacan hareketlerini andıran ama onlardan çok daha soğuk ve iğreti bir davranışla Ayşe'nin başını okşadı ve okulu, dersleri hakkında sorular sormaya başladı. Çocuğa arkalarını dönüp kestane ağaçlarının altından arabaya doğru yürüdüler. 31. Uyanış. Gene Beyoğlu'nda o sefil meyhanede insanların ve uğultunun içinde önünde bir kadeh rakı ve küçük tabak beyaz leblebiyle oturuyor, birazdan randevu evine, sonra sinemaya, 2 yıl sonra da ölüme gideceğini düşünüyordu. Çünkü koca kış geçmişti, Mayıs gelmişti ama bütün hayatını bağladığı şiir kitabı ciddiye alınacak hiçbir yankı yapmadan unutulup gitmişti. Tıpkı okyanusa atılmış bir taş gibi diye düşündü Muhittin ve bu düşüncede de şairliğinin izlerini bularak öfkelendi. Kendi hayatının da 2 yıl sonra okyanusa atılan taş gibi hiçbir yerde yankılanmadan, hiçbir şeyi değiştirmeden unutulacağını aklından geçirdi. Sonra başkalarında hiç olmadığına karar verdiği, bu gencecikken unutulma ve yok olma düşüncesini cesaretle göğüslemesinden, tam kendine bir kahramanlık payı çıkarıyordu ki, karşısındaki masaların birinden bir ihtiyarcığın, hayır, 45-50 yaşlarında bir adamcağızın kendisine dikkatle ve dostlukla bir daha ve uzun uzun baktığını görerek meraklandı. İlk anda adam Muhittin'de bir ihtiyar izlenimi uyandırmıştı. Çünkü yüzünde ihtiyarlara özgü, görmüş geçirmiş o hoşgörülü gülümseyiş vardı. Şimdi ama başka türlü bakıyor, sanki ben seni biliyorum, seni çok iyi tanıyor, ruhunu okuyor ve senin için üzülüyorum diyordu. Böyle kararlı, kesin ve derine inen bir bakış Muhittin'in az rastladığı rahatsız edici bir şeydi. Üstelik şimdi, 3. keredir ki kendi üzerinde rahat rahat geziniyor, orada olup olmadığını yokluyormuş gibi dönüp dolaşıp gene kendisini buluyordu. Muhittin bu sefer adama, bu meyhanede takındığı o sert düşmanca yüzle baktı ama onda gene o ilk gördüğü yumuşak ve hoşgörülü gülümseyişi görünce kendisi de gülümsedi. Bunun üzerine adam ayağa kalktı, sanki ince ve uzun gövdesinin ne kadar hafif, ne kadar genç olduğunu göstermek istiyormuş gibi, tüy gibi fark edilmez birkaç adımla gelip karşısına oturuverdi. Sonra hoşgörülü gülümseyiş yerini ağır başlılığa bıraktı. ''Siz Muhittin nişancısınız değil mi?'' dedi adam. ''Sizi tanıyorum.'' Muhittin acele ve telaşla ceplerini karıştırır gibi bilincini yokladı ama karşısındaki yüz hiçbir çağrışım yapmadan rakının gevşettiği görüntüler arasında kayıp gitti. ''Tanıyamadınız tabii'' dedi adam. ''Siz beni tanımıyorsunuz ama ben sizi tanıyorum çünkü babanızı biliyorum.'' Sizi de Halit Yaşar yayın evinde görmüştüm bir kere. Siz dışarı çıkıyordunuz. Yayımcı Halit Yaşar sonra sizden söz etti. Kitabınızdan bir tane bana verdi. Evet, kitabınızı okudum. Ama kendimi tanıtmadım. Mahir Asaf ya da Mahir Altaylı. Alçak gönüllü bir tavırla elini uzattı. Çok memnun oldum dedi Muhittin. Adamın sert ve büyük elini sıktı. Rahmetli babanızı tanıdığımı söylemiştim dedi adam. 7. Ordu'dan tanıyorum. Filistin'de beraberdik. Nişancı soyadını almaya hakkınız var. Belki de nişancı oğlu olmalıydı dedi Muhittin. Küçük, eski, saçma bir sıkıntıyı hatırlamış laf olsun diye söylemişti. Ne fark eder? Burada önemli olan sizin bir Türk askerinin oğlu olmanız ve bunun farkında olmanız. Evet anlıyorum ne düşündüğünüzü. Yüzünü buruşturarak elini meyhanenin içinde gezdirdi. Böyle bir yere kaç yıldır ilk defa geliyorum ben Muhittin Bey, kaç yıldır ilk defa. Gördüklerim şu insanlar beni çok üzdü. Anlatacağım ama sizi sıkmıyorum ya. Muhittin ister istemez rica ederim dedi. Canı sıkılmaya başlamıştı bile. Sıkı bir ahlakçıyla, bir öğretmenle karşılaşmaya hazırlanıyormuş gibi hırçınlaşmıştı. Ama gene de adamın sözlerinde insanı meraklandıran, çeken bir şey vardı. Üstelik şiir kitabını okuyan 250 kişiden biriydi bu. İzninizle o zaman şuradaki bir arkadaşıma haber bırakayım dedi Mahir Altaylı. Kalkıp az önce oturduğu masaya gitti. Orada birine bir şeyler söyledi. Döndü geldi oturdu. Beni neredeyse zorla getirdiler buraya dedi. Okuldan çıkmış eve gidiyordum. Sağlığım askerliğe el vermiyor, ordudan ayrıldım. Kasımpaşa Lisesi'nde edebiyat öğretmeniyim. Siz de mühendissiniz değil mi? Gene o her şeyi bilen, insanın içinden neler geçtiğini okuyan bakışla gülümsedi. Muhittin, evet mühendisim dedi. Sonra acaba benim hakkımda başka ne biliyor diye düşündü ve şiir kitabının arkasında mühendis olduğunun yazıldığını hatırladı. Evet, buradaki insanları görünce üzüldüm. Sakın beni yobaz sanmayın, içki de içtim gençliğimde. Ama buradaki bu ruhsuz, inançsız havayı görmek bir Türk olarak üzdü beni. Bir Türk olarak diye düşündü Muhittin. Bir şeyler Sezer gibi oldu, şaşırdı. İçinden buradan kalkıp kırmızı lambalı odaya girmek, kendi kendine kalmak geldi. Sonra sizi gördüm burada, tanıdım. İşte dedim kendi kendime, çelik gibi, cıva gibi bir delikanlı ama mutsuz. Gülün canım, istiyorsanız gülün, kendinizi tutmayın. Mutsuzsunuz ama değil mi? Muhittin adamın kendinden emin haline sinirlendiği için hayır diyecekti, demedi, sustu. Evet biliyordum, mutsuzsunuz diyerek gülümsedi Mahir Altaylı. Sonra bu sözlerin üzerine gülümsemenin yanlışlığını fark etmişmiş gibi ağırbaşlı, hüzünlü bir surat takındı. Ağlamaklı bir sesle, ''Peki neden gencecik bir insan, neden böyle olsun?'' diye inledi ama pek de gülünç bir hali yoktu. Muhittin birden endişelendi. Burada ahlakçı öğretmen sesiyle bu adamın konuşmasına izin verirse, kendisine olan güveninden çok şey kaybedeceğini düşündü. Birisiyle buluşacağını ya da başka bir yalanı söyleyip bu meyhaneden çıkmak istedi ama nedenini iyi kavrayamadığı bir uyuşukluk ve merak onu hareketten alıkoydu. Şiirlerinizi okudum. Şiirlerinizi okuyup orada kitapçıda gördüğüm yüzünüzü hatırlayınca mutsuz biri olduğunuzu anladım. Yetenekli ve mutsuz bir şair. İyi şiir yazmak için ilk bakışta her şey var gibi galiba sizde ama bir şey eksik. O da bir ülkü. Hayatınızda bir ülkü yok. Muhittin ülkü diye düşündü. Bu kelimenin kendisine ne hatırlattığını araştırdı. Ziya Gökalp. Bazı eski Türkçü şiirler. Ortaokula giden halasının oğlunun okuma kitapları. İkiyüzlülüklerini gizleyemeyecek kadar aptal bazı yazarların gazetelerdeki makaleleri. Gülünç şeyler. Siz hiçbir Türk olduğunuzu düşündünüz mü dedi Mahir Altaylı. Muhittin gülümsedi. Sonra birden ilk defa adama saygısızlık ettiğini düşündü. Onun gönlünü alacak bir cevap aradı, bulamadı. Biraz düşündü, sonra ben bir kadeh daha içeceğim dedi. Garsona seslendi. Onun her gelişinde bir tabak leblebi ile bir kadeh rakı içmesine alışkın olan garson, bu ikinci kadehi şaşkınlık ve olgunlukla karşıladı. Siz hiç bir Türk olduğunuzu düşündünüz mü diye yeniden sordu adam. Bu sefer, senin hakkında vereceğim yargı şimdi söyleyeceğin söze bağlı. Söyleyeceğin söze göre, demin yaptığım gibi seni övebilirim de, küçümseyebilirim de diye düşünüyormuş gibi dikkatli, ağırbaşlı bir tavır takınmıştı. Muhittin'in içinden hem şu öğretmenin burnunu sürtecek, canını sıkacak bir cevap vermek, hem de onun öfkelenip masadan kalkmasına yol açmayacak bir şeyler söylemek geliyor ama ağzından hiçbir şey dökülmüyordu. Sonunda, ''Düşündüm ama bundan ne çıkar ki?'' diye söylendi. Mahir Altaylı üzgün ama bağışlayıcı, ''Böyle düşüneceğinizi biliyordum.'' dedi. Üzerine biraz önceki o çok görmüş, hoşgörülü ihtiyar hali gelmişti. Ama mutsuzluğunuzun da sebebi budur. Bunu bir Türk olduğunuzu üzerinde durarak hiç düşünmüyorsunuz. Oysa bir Türksünüz siz, babanızı biliyorum. Bu çok önemli bir şey. Sarılmanız gereken ülkü işte burada. İşaret parmağını masanın üzerindeki bir noktaya bastırmıştı. Muhittin adamın etli işaret parmağının dokunduğu noktaya baktı. Sonra başını kaldırıp karşısındaki babacan hoşgörülü, gülünç yüzü inceledi ve adama kızamayacağını, olsa olsa onu küçümseyeceğini anladı. Ama bu küçümseyiş de durup dururken masasından kalkıp yanına gelen, şiirlerini okumuş olan, gülünç olmak pahasına bir şeyler söylemeye çalışan bu adamcağıza duyduğu yakınlığın yanında önemsiz gözüktü. Anladım, bir Turancı bu diye düşünüyor. Turancılıkla, milliyetçilikle ilgili yargıları, Bu konudaki küçümseyici alaycı düşünceleriyle şimdi adama duyar gibi olduğu yakınlık arasında gidip geliyordu. İşte burada oturuyor, mutsuz bir hayat sürüyor, içkiyle kendinizi zehirliyorsunuz diyordu Mahir Altaylı. Çünkü bir ülkü yok hayatınızda. Neye bağlısınız hayatta? Dine mi? Hayır. Ailenize mi? Hayır. Mühendisliğe mi? Hayır. Her seferinde bir parmağını bükerek soruyor, her seferinde Muhittin'in boş bakışlarını görerek cevabı kendi veriyordu. Bir kıza mı? Hayır. Zevke, eğlenceye mi? Hayır. Bazı yaşıtlarınız gibi inkılaplara mı? O da hayır. Peki şiire mi? Evet, buna hayır demiyorsunuz. Ama ötekiler olmadan şiirin ne değeri kalır ki? Ötekileri belki küçümsemekte haklısınız ama bir şey var. Bir şey. Bir Türksünüz siz. Parmağını gene masanın üzerine aynı noktaya bastırdı. Muhittin gene etli ve tombul parmağa baktı. Sonra peki benden ne istiyor diye düşündü. Herhalde benim doğru yola gelmemi, onun inançlarını benimsememi istiyor. Beni bu meyhanede gördü, biraz acıdı, yanıma geldi. Demek başkalarına acınacak biri olarak gözüküyorum. Bir Türk olmak, bunu düşünün. Bir Türk olarak bütün Türklerin ortak ülküsü için savaşarak toplumun içinde erimek. Toplumun öteki bütün ırktaşlarınızın arasına katılmak, onların hep birlikte mutlu olmaları için kendinizi unutmak. Sizin inandığınız tek şey şiir ve kendiniz. Şiir diye beğendiğiniz şeylerde kitabınızdan anladım. Orada Avrupalılar tarafından yazılan çirkin şeyler. Baudelaire değil mi? Çürümüş, esrarkeş bir Fransız. Oysa siz bir Türksünüz. Fransızlar Hatay'da ırktaşlarımıza neler yapıyorlar biliyor musunuz? Birden heyecanlandı, öfkeyle neredeyse bağırarak söylendi. Fransızlar Hatay'da ırktaşlarımızın canına okuyor, siz Fransız şairlerine özenerek yeteneğinizi boşa harcıyorsunuz. Ah Türk milleti! Ah milletim, ne zaman uyanacaksın? Muhittin birden endişelendi. Az önce düşüncelerine katılmadığını adama söylemeye hazırlanıyordu ama şimdi bunu kolay yapamazdı. Adamın hoşuna gideceğini düşünerek utangaç ve suçlu bir tavır takındı. İçinden adamı yatıştıracak bir şeyler söylemek geliyor ama alay etmekten ya da böyle bir izlenim uyandırmaktan korkuyordu. İkinci rakı kadehini bitirirken, ''Evet, siz galiba haklısınız, benim durumum hoş değil ama ne yapayım, başka türlü olamıyorum.'' diye mırıldandı. Mahir Altaylı bir cevap vermedi. Az önceki sözlerinin heyecanını yatıştırmaya çalışıyordu galiba. Bir sessizlik başladı. Muhittin, onun bir inancı var. Ne kadar saçma ve yanlış olursa olsun, böyle bir inancı olan insana çirkin gözükmeye mahkumum ben diye düşündü. Sonra ama bu inanç ve adamın öfkesi, ona o kadar saçma ve boş gözüktü ki öfkelendi.